Ayrım 3. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 25. Çarşamba sabahı büyük beyaz vapur her zamanki saatinde geldiğinde çoğumuz merak içinde iskelede toplanmıştık. Bu merak gelenin kim olduğuna ilişkin değildi artık. Çünkü aradan geçen birkaç hafta içinde bazı işçiler gelmiş, evin iç ve dış boyasını yenilemiş, bahçeyi düzenlemiş, kırık olan bir iki camı değiştirmiş, trabzan tahtalarını ve merdivenleri zımparalayıp cilalamış, evi pırıl pırıl, bizler için yadırganacak bir görünüme sokmuştu. Bu kişilerin başında iyi giyimli biri bulunuyordu. Belki de sivil giysilerine bu kadar özen göstermesinden dolayı asker olduğunu saklayamayan bu adam, işçileri sürekli kontrol altında tutuyordu. Buna rağmen biz kimin geldiğini öğrenmiştik artık. Ne de olsa, İnsandı işçiler, ağızlarından birkaç söz kaçırmışlardı. Adamızı yıllar süren demir yumruk yönetiminden sonra gözden düşen ve İhtilal Konseyi tarafından görevine son verilen devlet başkanı şereflendiriyordu. Bu haber hepimiz için tam bir şok olmuştu. Niye geliyordu buraya, ne işi vardı? Onca şatafata, merasime, lükse alışmış olan biri bu adada ne bulabilirdi ki? Ayrıca daha da kötüsü, bu adamın ülkede dostları olduğu kadar düşmanları da bulunduğu için adamız bir hedef haline gelecekti. Bir keresinde zırhlı otomobilinin geçtiği yolda patlatılan bir C4 bombasından, iki seferde suikastçı kurşunlarından kıl payı kurtulmuştu. Hatırlıyorum, başkan gelmeden önce yazar arkadaşımla gece boyunca konuşmuş, kaygılarımızı paylaşmıştık. Doğrusunu söylemem gerekirse ben onun kadar karamsar değildim. Başkanın sakin bir emeklilik hayatı sürmek için buralara geliyor olmasını o kadar da olağan dışı bulmuyordum. Kim bilir o törenlerden, hükümet krizlerinden, basından nasıl sıkılmıştı ve artık yaşlı yüreğini bizim adanın sükunetine sığınıp basit bir hayat sürerek dinlendirmek istiyordu. Belki de adayı seçmesinin temel nedenlerinden biri güvenlikti. Öyle ya, küçük bir adaya görünmeden kim yanaşabilir ve bir suikast düzenleyebilirdi? Yazar arkadaşım ise beni çok saf buluyordu. Ben siyasetle fazla ilgili olmadığımdan onun durumu abarttığını düşünüyor ve her zaman açıkladıkları gibi ülkeyi bir iç savaştan kurtarmak için yönetime el koymuş olan başkan ve arkadaşlarının niyetlerinin iyi olduğuna inanıyordum. Adadaki sükunetin bozulacağından korkmalarına rağmen pek çok komşumuz da benim gibi düşünüyor, başkana gereken saygıyı göstermemiz gerektiğini söylüyordu. Bu düşüncelerle iskelede toplanmış olan bizler, bavulların ve bir takım eşyanın önce vapurdan motora taşındığını gördük. Motor bizim haftalık nevaleyi de yüklenmiş olarak geldi. Motordan inen üç kişi, bavullar ile kutuları 24 numaraya taşımaya başladı. Motor vapura geri döndü ve seçebildiğimiz kadarıyla merdivenden, görevlilerin özenli desteğiyle beyaz giyimli birkaç kişi bindi. Herhalde hasır şapka giymiş olanı başkandı. Motor yaklaştıkça yanılmadığımızı gördük. Başkan, bembeyaz ve tiril tiril bir takım elbise giymiş, boynuna gri bir kravat bağlamıştı. Gazetelerde yüzlerce kez gördüğümüz resimlerinden tanıdığımız, iradeli yüzüyle bize doğru yaklaşıyordu. Sonunda motor iskeleye bağlandı, yine görevlilerin özenli desteği ve uzattıkları saygılı ellerin yardımıyla başkan adamıza ayak bastı. Elinde şık bir baston vardı. Arkasından eşi olduğunu tahmin ettiğimiz beyaz giysili yaşlı bir hanım ile iki çocuk indi. 12-13 yaşlarında görünen biri kız, biri erkek, iki çocuk. Doğrusu iskelede toplanmış olan bizler bu ailenin şıklığı yanında pek döküntü kalıyorduk. Kimimiz mayo ile inmişti iskeleye, kimimiz tek bir şortla. En değerli toplumuz kısa bir şort ve fanila giymişti. Kadınların da kimi mayolu, kimi şortluydu. İçinde yaşadığı koşullar ve iklim insanları değiştiriyor. Adada geçen onca yıldan sonra kravat, ceket gibi giysiler bizi boğar olmuştu. Zamanla hiç fark etmeden tropik adaların yerlileri gibi giyinmeye başlamıştık. Bu yüzden başkana ne kadar acayip göründüğümüzü tahmin etsek bile, onun giysilerinin ve gevşeyip sarkmış gıdısının altından sıkı sıkı bağlamış olduğu kravatının bizde yarattığı dehşet duygusuna engel olamıyorduk. Başkan iskeleye sağlamca ayak basınca bastonuna dayandı. Amerika kıtasına yeni ayak basmış ve orada yarı çıplak yerlilerle karşılaşmış bir Fatih edasıyla bizleri süzdü ve tok bir sesle "Merhaba arkadaşlar" diye bağırdı. Bu öylesine tanıdık eski zamanlardan, özellikle askerliğimizi yaptığımız yıllardan süzülüp gelen bir sesti ki çoğumuz elimizde olmadan ve kendimizi gülünç duruma düşüreceğimizi hesap edemeden teftiş gören bir manga gibi sert bir sesle "Sağ ol" diye bağırdık. Yazar ortalıkta yoktu ama meraklı bir adam olduğu için bizleri herhalde bir orman kuytusundan izliyordu. Bunu gözümün önüne getirince biraz önceki sert "sağ ol" yanıtımızdan rahatsız olmadım değil. Ama iskelede o kadar tuhaf şeyler oluyordu ki adada belki de günlük hayatın tek düzeliğinden biraz sıkılmış olan bizlere eğlenceli bile geliyordu. Sonra başkan tek tek hepimizin elini sıkmaya başladığı için sıraya girdik. Karısı da arkasından geliyor, o da elimizi sıkıyordu. Çocuklar sıkıntı içinde izliyordu bu işin bitmesini. Evet, adamızı tanıtırken size söylemeyi unuttuğum, kim bilir daha böyle kaç şey var, konulardan biri de adada çocuk olmadığıdır. Okul çağında çocukları olan aileler bu adada yaşayamazlardı zaten. Bazı ailelerin çocukları ya da torunları yaz tatillerinde gelir, sonra yine ülkeye dönerlerdi. Bu çocuklar da başkanın torunları olmalıydı. Herhalde yaz tatili için gelmişlerdi. Ey adamız, bize gösterdiğin onca cömertlikten sonra sana bu kötülüğü yaptığımız, düşmanımızı saygı göstererek karşıladığımız, üstelik öne doğru hafifçe eğilerek elini sıktığımız için bizi bağışla. Sen de öyle yazar arkadaşım. İlk günden beri uyarılarını dinlemediğimiz ve seni nedensiz bir karamsarlıkla suçladığımız için bizi hoş gör. Şimdi neredesin? Özgür müsün? Yoksa bir hücrede çile mi dolduruyorsun? Sağ mısın, ölü müsün bilemiyorum. Ama olur da bir gün bu yazdıklarım eline geçerse sana karşı derin bir mahcubiyet hissettiğimi, yüreğim sızlayarak seni özlediğimi bilmeni isterim. Keşke tekrar başa dönmek ve bunları hiç yaşamamak mümkün olabilseydi. Başkan adaya hiç gelmemiş olsaydı ya da biz iskelede karşılayıp ona ve eşine saygıda kusur etmeden 24 numaraya kadar eşlik etmeseydik. Ama ettik. Üstelik bununla da yetinmedik. O akşam basit çardak altında taze tutulmuş balıklar ve kendi yaptığımız beyaz şaraptan oluşan bir hoş geldin partisi de düzenledik. Bunları düşündüğüm zaman yüzüm kızarıyor, yüreğim daralıyor ama o partide ada sakinleri adına bir hoş geldin konuşması yapmak için zorladığımız Halim Selim kendi halinde bir adam olan bir numaranın yeni komşularımız şerefine kadeh kaldırdığını bile not etmek zorundayım. Hep birlikte ayağa kalkıp "hoş geldiniz" diye haykırışımızı da. Bizim bu konukseverliğimize karşılık vermek isteyen başkan ayağa kalkıp bir konuşma yaptı. "Sevgili komşularımız," dedi oturaklı bir sesle. "Eşim ve ben adanıza geldiğimiz ilk gün gösterdiğiniz bu müstesna kabul töreni için size minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımızın her köşesinin cennet olduğunu bilecek kadar çok yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar geçirdim. Ama bu cennet vatan içinde adanızın hakikaten apayrı bir yeri var ve insanı sarhoş eden bir güzelliği var. Uzun mücadele yıllarından sonra eşimle birlikte geçirmek istediğimiz mütevazi ve sade hayat için buradan daha uygun bir yer olmadığını ve doğru mekanı bulduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden bana bu adadan yıllar önce bahsetmiş, hatta ilk evi yaparken beni de burada bir ev yapmaya davet etmiş olan müteveffa arkadaşımı, yani bu adanın ilk sahibini rahmetle anıyorum. Konuşmanın burasında hepimiz bir numaraya baktık. Babasının yaptığı bu davetten haberi olup olmadığını anlamaya çalıştık. Ama o da en az bizim kadar hayretle dinliyordu başkanın sözlerini. O zamanın mücadeleleri içinde değil bu daveti gerçekleştirmeye, adayı gelip görmeye bile vakit bulamamıştım. Ama onun anlattıklarının aklımın bir köşesinde hep kaldığını ve zaman zaman gizli bir pişmanlık duymama yol açtığını itiraf etmeliyim. Bu yüzden tam emekliye ayrıldığım sırada, ayırdıkları değil de ayrıldığım sırada demesine dikkatinizi çekerim. Bir gazete ilanında bu adada satılık bir ev olduğunu öğrenmemin Allah'ın karşıma çıkardığı bir lütuf olduğunu düşündüm. Konuşma bu minval üzere devam edip gitti ve başkan şerefimize kadehini kaldırırken artık biz de sizlerden biriyiz, ayrı gayrımız yok. Bizi komşunuz olarak kabul etmenizden onur duyuyoruz gibi gururumuzu okşayacak sözler söyledi. Ne saf, ne aptal, ne dünyadan habersiz yaratıklarmışız. Başkanın bu konuşması belki de o güne kadar yaptığı yüzlerce politik konuşmanın muhatapları gibi bizi de heyecanlandırmış, içimizi iyi dilekler ve dostlukla doldurmuş, bu yeni sevimli komşularımızı temiz yüzlü tonton ihtiyarlar olarak bağrımıza basmamıza yol açmıştı. Yemekten sonra kahveler içilirken adanın hanımları başkanın karısının çevresine toplanmışlardı. O da aynen kocası gibi kadınlar grubuna başkanlık eden bir hava içindeydi. Belki de onlar hiçbir şey yapmıyorlardı da bu havayı onlara biz veriyorduk. Akşam güzel, hava yumuşak, denizden esip yüzümüzü yalayan serinletici ve minik su zerrecikleri getiren rüzgar pek hoştu. Keşke olmasaydı. Keşke o gece Poseidon açık denizin karanlıkları arasından kükrese, üstümüze gecenin bütün lanetli fırtınalarını salsa, o uğursuz karşılama törenini paramparça etseydi. Keşke deniz diplerinin bütün canavarları üzerimize çullansaydı. Bu da fazla süslü cümlelerimden biri mi acaba? Yoksa çok mu edebi? Eğer bu el yazıları bir gün basılma olanağına kavuşursa, editör gereksiz gördüğü paragrafları çıkarır nasıl olsa. Yazarın bu toplantıya da gelmediğini söylemeye gerek yok sanırım. O henüz başkanla tanışmayan adadaki tek kişiydi. Evinde homurtular içinde bize sayıp sövdüğünü duyar gibiydim. Bundan dolayı da içimde bir eziklik duygusu vardı. Ama ne yapayım? Olayları ben yönlendirecek değildim ya. Daha en baştan nasıl öyle kesin tavırlar alabilirdim? Sonuçta herkes ne yapıyorsa ben de onu yaptım. Evet, pek düşünmedim üstünde. Ortama uyup gittim. Bu pek de övünecek bir şey değil ama ne yapabilirdim ki? Olayların akışı içinde yazar arkadaşımı 2 gün görmedim. Evine uğradığım 1-2 sefer kapıyı açan olmadı. Gerçekten evde değil miydi yoksa beni cezalandırmak için mi açmıyordu anlayamıyordum. Ama bana kızgın olduğu kesindi. Hiç aramıyor, ortalığa çıkmıyor, gündelik buluşmalarımızdan uzak duruyordu. 2 gün sonra bir sabah onu Morsu dediğimiz yerde buldum. Adamızda çakıllarla kaplı birkaç yüzme yeri vardı. Biri Morsu, biri Lara adlı bir koy, biri de derin su. Gününe göre rüzgarın ve dalganın daha az olduğu kıyıyı seçer, yüzmek için orada toplanırdık. Bu 3 koy dışındaki kıyılar martılara ayrılmıştı. Onların yaşam alanlarına hiçbir zaman girmezdik. Bu kıyılarda martılar yumurtlar, kuluçkaya yatar, yavrularını korur, İnsanlara hiç yaklaşmayan yaban bir tür olarak yaşamlarını sürdürürdü. O gün batı rüzgarı alıyorduk. Dolayısıyla o rüzgara açık olan mor suyu değil, ötekilerden birini seçmem gerekiyordu. Ama garip bir önseziyle mor suya yöneldim. Belki de hiçbirimizi görmek istemeyen yazarın böyle bir aykırılık yapacağını hissetmiştim. Gerçekten de yanılmamışım. Arkadaşımı Morsu'da buraya adını veren mor dalgaların kabarışını izler ve rüzgarda dağılan uzun saçlarını toplamaya çalışırken buldum. Ayak seslerimi duyduğu halde başını çevirmedi. Gelenin kim olduğuna bakmadı. Benim geldiğimi anlamış olmalıydı. Hiç ses çıkarmadan yanına oturdum. Bir süre kabararak üstümüze gelen, kıyıdaki sonsuz gelgit oyununu tekrarlayan denizi, sulara dalıp çıkan martıları izledik. Sonra, bu kıyıda avukat beyle tanışmamızı hatırlıyor musun dedim. Evet. Ne matraktı değil mi dedim. Evet. Müşerref oldum beyefendi dedim ve bu arada ağzımdan bir salatalık kabuğunu çekip atıyor numarası yaptım. Hiç gülmedi. Sonra yine bir sessizlik oldu. Eline aldığı bir dal parçasıyla çakıllara bir takım şekiller çizmeye çalışıp duruyordu. Ama ne yaptığının farkında değil gibiydi. Sakin görünüşünün altında çok öfkeli ve gergin olduğunu hissedebiliyordum. Kendini o kadar kasmıştı ki neredeyse ince gövdesindeki adalelerin seyirdiğini görebiliyordum. Bir süre sessizlikten sonra şöyle dedim. Sence bir insan kendisine yapılan kötülükleri karşısındakilere aynen uygularsa doğru davranmış olur mu? Cevap verip vermemeyi düşünürmüş gibi biraz bekledi, sonra kim olduğuna bağlı dedi. Yine karşılıklı sustuk. Daha sonra şu tuhaf konuşma geçti aramızda. Sana kötülük yapmış olanlara aynı yöntemlerle cevap vermek doğrudur mu diyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Bu tutum onların bizlere daha önce yaptıklarını aynen tekrarlamak anlamına gelmez mi? Sen sahiden bu kadar saf mısın yoksa numara mı yapıyorsun? Bunu sorarken ilk kez yüzüme bakmıştı. Belki safım, siyaseti de senin kadar iyi bilmiyorum ama ne yapmış olursa olsun, sen gerçekten neden söz ettiğini bilmiyorsun. O da bir insan. Şaşırmışsın sen. Olabilir ama bu durumda ne yapalım? İki yaşlı insanı tutup denize mi atalım, hem de torunlarıyla? Dişlerinin arasından bu bile az gelir diye homurdandığını duydum. İçindeki nefretin yoğunluğunu hissetmek beni ürpertti. Aramızda konuşmayla aşılamayacak kadar büyük bir engelin oluştuğunu görüyordum. Ama bir yandan da onu zorlayarak bu konuda fikir birliğine varma, yakınlaşma isteğimin önüne geçemiyordum. Çünkü onu çok seviyordum. Bunu kendisine söyleyemezdim. Böyle sululuklardan hoşlanmazdı. Ama size itiraf edebilirim. Hayatta en değer verdiğim dostumdu. Çoğu zaman derin suda çocuklaşır, iki ayrı yerden suya dalar, sonra derinliklerde birbirimizi bularak el ele tutuşur ve bir zafer kazanmış edasıyla suyun yüzüne fırlardık. Sudan önce birbirine tutunmuş dört el çıkardı, sonra da biz. Akşamüstleri ya onun ya bizim bahçede iki kadeh parlatırken edebiyattan, hayattan, insanlardan konuşurduk. Ama geçmişinden hiç söz etmezdi. Kimdi, niye yalnız yaşıyordu, adaya gelmeden önce neler yapmıştı? Bu konular tabuydu onun için. Hayatını hiç konuşmaz, söz dönüp dolaşıp kendisine gelirse sinirli bir tavırla lafı değiştirirdi. Yıllardır birlikte yaşadığım sevgilim, bir tanem de çok severdi onu ve yalnızlığına bir çare bulmak isterdi. Ama adada böyle bir olanak yoktu. Zaten yazar da bu durumundan şikayetçi görünmüyordu. Kişiliğinin bir noktasına sanki bir orta çağ şövalye zırhı geçirmişti. Oradan ötesine geçmek mümkün olmuyordu. Genellikle suskun bir adamdı. İnce yüzünde güldüğü zaman bile azalmayan, dertli bir ifade vardı. Sadece edebiyat konuşurken canlandığını görürdüm. Bir de şunu eklemeliyim ki, her zaman çok insafsız bir eleştirmendi. Yaptığım yazı denemelerini ona götürür, nasıl bulduğunu sorardım. O da bana şöyle şeyler söylerdi. Senin adın Marcel mi? Ben hayır derdim. O, ama Marcel Proust gibi yazmışsın diye devam ederdi. Proustvari bir metin ortaya çıkarmaya çalışmışsın. Ama şunu unutma ki, Proust olmak ile Proustvari olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu biçim, Marcel adlı Parisli yazarın o koşullar içinde bulduğu kendine özgü bir biçimdir, kendi sesidir. Sen de anlatıda kendi sesini bulmalısın. Yoksa yazdığın şey Prost'tan daha iyi olsa bile Prost taklidi olarak kalır. Böyle paparaları yiyen ben nedense alınmaz, yazı odama daha da bir şevkle kapanır ve yeni metinler ortaya çıkarırdım. Yine beğenmezdi. Parmağını tehditkar bir ifadeyle sallayarak seni seni derdi. Bu sefer de yakaladım. Senin adın George Louis mi? Son günlerde Borges mi okudun? Yüzüm kızararak itiraf ederdim ki evet, Borges okumuş, çok etkisinde kalmış ve onun gibi bir şeyler yazmak istemiştim. Unutma derdi tekrar. Kendi sesin, işte en önemli şey bu, senin sesin. Dünyada hiçbir tarza, hiçbir modaya oturtulamayacak kadar senin olan bir üslup. Elin gibi, gözün, bakışın, gülüşün gibi, senden bir parça. Sevgili dostum, acımasız öğretmenim, şimdi bu satırları okuyabilseydin nasıl bulurdun acaba? İşte belki de ilk kez senin istediğin gibi biçim denemeleri yapmadan yazıyorum. Kimseye özenmiyorum. Kaba saba da olsa, hantal da görünse, arada bir saçmalasam da, hiçbir yazın değeri taşımasa da kendim anlatıyorum hikayemi. Çünkü bu sefer bir derdim var ve onu anlatmam gerekiyor. Hani sen her hikaye kendi biçimini bulur derdin ya, galiba öyle oluyor. Anlattıkça roman, Tanrım ne büyük bir kelime bu, kendi biçimini oluşturuyor. Morsu'daki o gergin konuşmanın sonunda bana biraz acımış olmalıydı ki, bak demişti, siyasetle ilgin olmadığını biliyorum ama yaşadığın dünyaya gözlerini bu kadar kapatmaya hakkın yok. Ülkenin yıllardır kanadığını, kutuplaştığını, insanların birbirine karşı kamplar halinde bölünüp kışkırtıldığını biliyorsun, değil mi? Biliyorum elbette. Aralarına nefret tohumları ekilen etnik, dini ne kadar grup varsa bunların durmadan birbirini öldürdüğünü, kan davasının giderek azgınlaştığını da biliyorsun. Tabii. Konuşmanın burasında ayağa kalkmış ve sesini yükselterek bana şöyle demişti. Her şeyi biliyorsun birader ama bir tek insanlarımızı kimin kamplara böldüğünü, bu kan davasını kimin isteyerek planlayarak başlattığını bilmiyorsun. Sonra beni Morsu'da tek başıma bıraktın gittin. Ben arkandan baka kaldım. Anlaşılan o gün derin suya gidip denizin derinliklerinde birbirimizin elini arayacak durumda değildik. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.